İpek Yolu. Merhaba, hoş geldiniz. Öğle sonrasında yine birlikteyiz sevgili dinleyiciler. TGRT FM'deyiz. Buluştuk. Ana kumanda masamızda İsmail bizimle, ben Hülya. Biz ayrılan süre içinde yine Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile sohbet edeceğiz. Bugün tabii ki bugünün anlam ve önemine binaen konuşacağız. Bu konuyla ilgili sizin yorumlarınızı, desteğinizi de bekliyoruz. Bugün 19 Mayıs. Her yerde bu konu konuşuluyor. Her yerde 19 Mayıs ve onun öncesi, tabii ki sonrası değerlendiriliyor. Biz de bugün Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile tarihte yolculuğu 19 Mayıs'a ayarladık. Zaman makinemiz olsaydı bugün 19 Mayıs 1919'a gitseydik, ortamı görseydik güzel olurdu herhalde, değil mi? Daha iyi değerlendirirdik herhalde
bugün. Tabii değerlendirmek bakımından öyle. Çünkü tarihi hadiseler umumiyetle sonradan anlatıldığı zaman, hele birinci el kaynaklar ortadan kalktıktan sonra anlatıldığı zaman çok farklı şekilde anlaşılabiliyor. İnsan kendi hatıralarını bile anlatırken yıllar sonrasında bazı şeyleri flu ve bulanık görebiliyor. Elbette ki içinde olmak lazım. Ben zaten talebelere de, herkese de onu söylüyorum. Tarihi hadiseleri ve tarihi şahısları değerlendirirken bulunduğu zamana gitmek lazımdır. Yani bu zamandaki bakış açısıyla değerlendirirseniz yanlış neticelere varırsınız.
Ekrem Bey, şimdi bile mesela biz kendi geçmişimizle ilgili çocuğumuza bir kararı açıklarken, diyelim ki ergenlik döneminde bir çocuğunuz var ve işte neden boşandın annemden, evet, ya da babamdan diyor. Ya da neden burada ev aldın, evet, ki diyor. Ya neden o okulu seçtin ki, evet, diyor. Bizim yetiştiğimiz dönemde ve kararlarımızı alırken bizi etkileyen faktörleri ona anlatmakta zorluk çekiyoruz. Doğru. Kaldı ki belki en fazla 15-20 ya da işte 25 sene öncesinden o eğitimi aldığınız zamanla, belki en fazla 25 senedir, hani ergenlik döneminde bir çocuğunuz varsa onu bile anlatırken zorlanıyorsunuz. Kaldı ki yüzlerce sene önceyi, tabii, anlamak ve anlatabilmek kolay değil.
Tabii kuşak çatışması zaten her zaman olmuştur. O bundan kaynaklanıyor. Yani önceki kuşağın yapmış olduklarını, mesela ben şunu çok duyardım. Baba ya, sen İstanbul'a gelmişsin. O zaman burada arazinin dönümü 2,5 kuruşmuş. Niye almadın? Niye almadın? Ben sana söyleyeyim. Birincisi param yoktu. 2,5 kuruş kıymetliydi. İkincisi de o zaman buralar bataklıktı. Kimse dönüp bakmıyordu. Siz bir insandan çok büyük vizyon sahibi olmasını bekleyemezsiniz. Yani İstanbul'un bir bataklığının vaktiyle şehir olabileceğini kimse tasavvur edemiyordu. Evet. Yani bu hadiseler olduğunda İstanbul'un nüfusu 500 bindi. Bu söylediği zaman. Şimdi onun için insanları veya işte ah filanca komutan şu kaleyi de alsaydı şöyle olurdu, ama o kaleyi almak kolay değil. Evet.
Yani sanki kağıt üzerinde sınırı böyle birkaç, evet, milim, evet, öteden geçirmek, evet, gibi algılanıyor.
Yani şu padişah niye şöyle yaptı, bu komutan niye böyle yaptı, bu kral niye böyle yapmadı, bunları söylerken acaba yapabilecek durumda mıydı?
Hı hı. Şartları bilemiyoruz.
Ama şu vardır, yapabilecek durumdadır. Fakat yapmamıştır. O zaman da farklı bir, bizim bilmediğimiz perdenin arkasında onun gördüğü, bizim göremediğimiz başka bir girdi vardır o hadisenin içinde. Hmm. Yani o telaffuz da edilmemiş olabilir. Bir devlet sırrı olarak saklanmış olabilir.
Şimdi bile çok var, değil mi?
Bazı dengeler vardır. Hmm. Yani onun için bilim adamlığı zaten hadiseleri kritik ederek neticeye varma demektir. Şimdi 1919'un 19 Mayıs'ına gittiğimiz zaman elbette ki hadiseleri daha iyi analiz edebilirdik, ama kara günler. Bir kere Osmanlı Devleti büyük bir felakete uğramış. Ne lazım olduğu belli olmayan bir harbe girmişiz. Bu harp Birinci Cihan Harbi, sürüklendiğimiz bir harp, bizim felaketimiz olmuştur.
Üstelik de bir sürü savaştan sonra girdiğimiz bir savaş.
Efendim, savaş zaten kötüdür. Savaş zaten kötüdür. Hele getirisi olmayan savaş daha da kötüdür. Hele mağlubiyetle biten savaş daha kötüdür. Hele külli mağlubiyet çok kötüdür. Mesela Osmanlı tarihinde bir 93 harbi felaketini, evet, 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'nın bir benzeri daha yoktur. Büyük bir felakettir. Maddi, manevi. O tarihte zaten talih dönmüştür. Ama ondan sonra sükun devresi gelmiştir. Hastanın hani bir ümit var deniyor ya, o ümitle kurtulacakken
dener mi acaba?
Yeni baştan savaşlara girmesi artık hastayı onulmaz diye. Yani kurtulma ihtimali olan bir hastanın bir de zatürre olmasını
düşünün.
Evet,
üstüne yeni bir hastalık teşhisi alması gibi.
Yani felaket bir Trablus harbi, arkasından felaket bir Balkan harbi, moral bozukluğu, hemen arkasından girilen birinci Cihan harbi. Ordumuzun mevcudu fevkalade az, mühimmat az. Zaten zengin bir devlet değiliz, harplerden çıkmışız. Bir de başta cahil iddiatçı komitacılar var. Böyle oturmuş siyasetçiler yok, tecrübeli askerler yok. İddiatçılar başa gelmişler. Bütün tecrübeli devlet adamlarını Sultan Hamit taraftarı diye emekliye sevk etmişler. Tecrübeli subayları Sultan Hamit'e sadık diye emekliye sevk etmişler. Kendi adamlarına orduda kadrolar açmışlar. Dünkü yüzbaşılar albay olmuş, paşa olmuş. Enver Paşa düşünün bir gece içinde 5-6 rütbe atarak harbiye nazır oldu.
5-6 rütbe en az 15 sene bir demektir, asker
evet.
için.
Trablus'tan bir rütbe dediler. Balkan Harbi'ne bir rütbe. Balkan Harbi'ne şu muharebeden bir rütbe. Şundan bir rütbe. Buradan bir rütbe derken birden paşa oldu ve harbiye nazırına getirildi. Şimdi böyle bir felaketli devre. Harp bitti. Yani daha erken bitebilirdi. Daha az musibetle kurtulabilirdik. Mesela Çanakkale geçilseydi daha erken bitebilirdi. Veya münferit sulh yapabilseydik daha erken bitebilirdi. Bitmedi. 4 sene sürdü harp. Ve 1 milyon vatan evladı bu harpte öldü. Ve çok geniş vatan toprakları elden çıktı. Bunlardan en tabii acı olanı başşehir İstanbul'un işgaliydi. Son Suriye cephesidir çöken. Suriye cephesinin çökmesi üzerine Osmanlı Devleti'nin artık mütareke yapmaktan, ateşkes imzalamaktan başka çaresi kalmamıştı. Bahriye Nazırı Rauf Bey, sonraları Rauf Orbay adıyla Ankara Hareketi'nin içinde yer alacaktır. Ve onun mahiyetindeki bir heyet Mondros Limanı'nda, Limna Adası'nındır. Orada bir mütareke imzaladı Avrupa İtilaf Devletleri ile ve Osmanlı Devleti savaştan çekildi. Mütareke normal bir mütarekeydi. Fakat içinde aslında çok normal gelebilecek bir madde vardı. İtilaf Devletleri kendi emniyetlerini haleldar edeceğini hissettikleri bir yeri işgal edebilirler.
Bu kağıt normalde, üzerinde.
Normalde mütarekelerde olur bu. Yani bankalarda falan da vardır. Bir icabında iki taraf hani şöyle yapabilir.
Anlaşılması şu mahkeme
ama
yetkilidir.
Bazen şartlar öyle olur ki bu madde yürürlüğe girer ve felaket olur. İşte bu bizim için felaket oldu. Şimdi mütareke imzalandı. Fakat Anadolu'da hala teslim olmamış askerler vardı. Ordunun bir kısmı bu mütarekeyi kabul etmek istemediler. Yani biz savaşa devam edelim.
Çok doğal ama kabul etmek doğal, istememeleri. Tabii ki, tabii çünkü ki. Başkenti bile işgal altında olmuş bir
elbette.
Ülkesiniz. Yani bir yerden insanların geriye dönmek için çaba harcayacağı evet. ve hani canhıraş bir biçimde mücadele
yalnız
edeceği
burada,
bir gerçek.
Tabii de yalnız burada hissi yaklaşımlar işte biraz evvel konuştuk. Hissi yaklaşımlar bazen çok menfi neticeler doğurabiliyor. İşte bu Anadolu'daki teslim olmayan askerlerin biz mütarekeyi kabul etmeyiz, binaenaleyh savaşmaya devam ederiz demesi şu demek. Bir meşru hükümet ve meşru ordu vardır. Bu milletler arası bir anlaşmaya altına girmiş. Siz ise bu otoriteden ayrılarak farklı bir yola giriyorsunuz. Bu işte itilaf devletlerinin...
Bu yedinci maddenin.
Evet, itilaf devletlerinin bu maddeyi kullanarak Anadolu'da çok yeri işgal etmelerine sebebiyet verdi. Yani evet. işgal sebebi budur.
Yani Anadolu, özellikle güneydeki işgallerin...
Evet, Anadolu tamamen teslim olsaydı mütarekede belki bu işgaller... Belki bu işgaller, belki diyorum.
Ama, mutlaka başka bahanelerde bulunacaktı diye düşünüyorum.
Ama en
çünkü
azından,
hedef oydu zaten.
Ama en azından bu bahaneyi kullanamayacaklardı. Her neyse. Şimdi bu işgallerin tabii en acısı İstanbul'un işgalidir. İstanbul fiilen işgal edilmiştir. Fiilen, resmen işgali daha sonradır. Yani gemiler, savaş gemileri...
acı bir şey.
Boğaza demirlemişler ama henüz daha şehirde itilaf devletlerinin bir şeysi yok.
Askeri
falan yok. Tam bu sırada işte padişah vefat etmiştir. Harp daha bitmeden kardeşi Sultan Vahidettin tahta çıkmıştır. Bir enkaz, bir yangın yerinin üzerine padişah olmuştur. Bu da büyük bir talihsizlik. Yani bütün padişahlar sevinir tahta çıktım, şunu yapacağım, bunu yapacağım diye. Siz bir yangın yerine oturuyorsunuz. Yanmış,
başka
eviniz
bir
yanmış.
Dönem olsaydı acaba nasıl olurdu Vahidettin'in padişahlığı?
Sultan Vahidettin zeki bir hükümdardı. Tarihçiler diyor ki Sultan Hamit'ten sonra tahta çıksaydı memleket harbe de girmezdi. Bambaşka olurdu diyorlar. Ya Sultan Reşat'ın arada olması büyük bir talihsizlik. Sultan Reşat da çok iyi bir padişah. Ama iyilik önemli değil yani burada.
Tabii iyi bir yönetici. Biz dün akşam eşimle aynısını konuştuk. Acaba iyi yönetici iyi insan mıdır? Yok ya da bir insan iyi yönetici değilse iyi insan vasıfları mı eksiktir? Ya da tam tersi iyi bir yönetici olmak için bazen iyi insan vasıflarında biraz erozyona mı ihtiyaç var?
Öyle de değil, öyle de değil. Yani iyi bir idareci iyi bir insan olmamalıdır diyemeyiz. Ama her iyi insan iyi bir idareci değildir. Ama her iyi idarecinin aslında bir iyi insan olması gerekir.
Sebep sonuç
evet,
yani.
Yani o böyle bir durum var. Sultan Reşat çok iyi bir insandı ama iyi bir padişah olamadı maalesef. Şimdi böyle bir tablo var. Mütareke imzalanmış. Bazı şehirler işgal edilmeye başladı. İstanbul fiilen işgal altında. Padişah sarayın karşısında işgal ordularının dreadnoughtlarının saraya çevrilmiş toplarını seyrediyor. Hiçbir zaman Osmanlı Devleti'nin yaşamadığı, tahayyül dahi etmediği bir şey. Düşünün, daha 100 yıl geçmemiştir. 100 yıl geçmiştir ki Ukrayna'daki bir kalemiz Ruslar tarafından işgal edilince ve halkı kılıçtan geçirilince Padişah Sultan 1. Abdülhamit kahrından inme indirip ölmüştür. Düşünün, Ukrayna'daki bir kalenin kaybı bir padişahın ölümüne sebebiyet vermiştir. Bu çok daha büyük bir acı, çok daha büyük bir felaket. Tam bu arada saray, hükümet buhranlar yaşıyor. Tabii savaş kaybedilmiş, iddiaçılar kaçmışlar. Yavaş yavaş iddiaçılar hükümetten tasfiye ediliyor. Çünkü bu felaketin müsebbibi olarak görülmektedirler. Haklı mıdır? Evet. Ama tabii derece derecedir bu müsebbibi olmak. İstanbul'da böyle bir hercümerç yaşanıyor. Hükümet ne yapacağını düşünüyor. Yani mütareke imzaladık. Ordumuz servis edilecek. Ama bu arada yani bu mütarekenin arkasından gelecek felaketleri nasıl önleyebiliriz? Bu mütareke bir zaman kazanmadır. Hükümet bunu zaman kazanmak için imzalamıştır. Yani biz zaman kazanalım. İyi bir barışla bunu kurtaralım. O sırada Anadolu'daki bir takım direniş hareketlerinin haberi İstanbul'a gelmektedir. Padişah bundan memnun olmaktadır. Ha, demek ki Anadolu'da bu işgali kabullenmeyen bir grup var ve bu dinamik bir şekilde artıyor. Tam o sırada İzmir'in işgali mevzubahis olmuştur. 15 Mayıs Yunanlıların İzmir'e işgal etmesi. Yunanlılar son anda harbe girdiler. 2. Dünya Savaşı'na. İngilizler yanında girdi.
Tabii yani aslında kendileri de girdi denemez ona galiba.
Demez, evet. Yani o bir oldu bittiye getirildi. Hükümet değişikliği yapıldı. Kral tahttan indirdi. Hükümet sıkı yönetim ilan edildi. Basın susturuldu. Ve Yunanistan savaşa taraftar değildi. Hele Anadolu işgali hiç taraftar değildi.
İstemiyordu yani.
İstemiyordu.
Aslında. Yani bu bir... Yani böyle bir öyküsü yoktu aslında yani, öyle mi?
Bu tamamen sonradan hamaset edebiyatının bir neticesi olarak gerek bizde gerek Yunanlılarda çıkarılan bir şeydir. Yani bir grup insanın her zaman böyle bir emeli olur. Yani bir grup insan her
bir
zaman
avuç insan.
Bir avuç insanın her zaman böyle bir megali iddiası olabilir. Ama bunu bütün Yunan hükümetini, Yunan halkına teşmil etmek doğru değil. Neticede Yunan'da bir hükümettir. Hükümetler realist prensiplere göre hareket ederler. Hı hı. Yunan hükümeti bizim Anadolu'da işimiz yoktur. Biz Anadolu'daki bir harekatı sürdürebilecek iktisadi ve lojistik imkanlara sahip değiliz dedi. İngiltere yardım vaadi verdi. Buna rağmen hükümet razı olmayınca kralı tahttan indirdiler.
Razı olacak bir
hükümet kurdular. Kardeşini çıkardılar. Hükümeti kendi adamlarından bir hükümet kurdular. Örf idare ilan ettiler. Savaş aleyhine konuşan gazeteleri kapattılar. Yunanistan böylece harbe girdi ve İzmir işgal edildi. Bunu bilmek lazım. Ve isteksiz davrandı Yunanlılar işgalde. Yani göndermesi gereken askeri göndermedi. İstese yani çok daha büyük yerler işgal edebilirdi. Bunlar da bir bilinmesi gereken bir husustur. Çünkü hükümet halkın içinde, çünkü Yunanistan'da da insanlar ölmüş, sıkıntılar yaşanmış. Daha önce Osmanlılarla harp olmuş, insanlar ölmüş, evler, barklar ya. Yani insanlar savaş taraftarı değil. Bunu o zamanki Yunanlıların hatıralarında ve o zaman çıkan Yunan gazetelerindeki yazılarda okumanız mümkündür. Hı hı. Ama işte bizde
savaş aslında toplumlar istemiyor.
Hiç istemez. Aynen. Hiçbir zaman. Yani kim savaş dese de ondan menfaati olanlar ancak tabii savaş isterler.
Bu çırtkanlığı isterler. Ancak ekonomik olarak, evet, maddi evet, olarak kârı yani, olanlar
evet,
yapıyor.
Evet. Sulhu hayır. Kur'an-ı Kerim'in ayetidir. Barış hayırlıdır. Her zaman öyledir. Şimdi böyle bir felaket var. Yunanlar ama yani hükümetin kararıdır. İngilizlerin baskısıdır. İngilizler daha önce Sırpları istemişler. Çünkü Sırplar daha güçlüdür. Daha iyi bir askerdir. İzmir işgal etmek üzere. Fakat zamanın Sırp kralı Aleksandr olmaz demiş. Bizim ne işimiz var İzmir'de demiş. Çok uzak bir yer.
Bir de ne alaka? Hakikaten nasıl bir lojistik kurmuşlar?
Yani bizim ne alakamız var? O da onlar da o zaman karşı taraftaydı malum. İngilizler de ikna olmuşlar. Tamam yani Sırp'ın gelmesi zor ama Yunan'ın gelmesi fevkalade kolay.
Neden
ve Yunanları...
kendi işgal etmiyor?
Nasıl?
Neden kendi işgal etmiyor?
Şimdi onun hakkında çeşitli spekülasyonlar var. İngilizler niçin Anadolu'yu işgal etmedi?
Kısa bir aradan sonra konuşalım mı efendim? Hemen buradayız. Evet, 9 Mayıs 1919'u anlamaya çalışıyoruz. Öncesine gidiyoruz. 15 Mayıs'ta Yunanlar İzmir'i işgal etti. Öncesi vardı. Bir hükümet değişikliğiyle İngilizler buna ikna ettiler Yunanistan'ı. Peki neden İngilizler kendisi işgal etmedi? Mesela İstanbul'u kimseye bırakmadılar da İzmir'e niye işgalci kuvvet aramaya çalıştılar?
İstanbul Makarra hükümetti ve İngilizlerin şark meselesi denilen Osmanlı İmparatorluğu'nun istikbali geleceği meselesindeki karar verme yeriydi. İstanbul'u elinde tutan bu meselede söz sahibi olurdu. İngiliz onun için İstanbul'u kimseye bırakmadı. Fakat yanında Anadolu'da hükümeti ve Anadolu halkını bir şeye zorlayabilecek bir hadisenin olması lazımdı. Yani bir savaş olması lazımdı. Savaş devam etmeliydi ki İngilizler maksatlarını tahakkuk ettirebilsinler.
O zaman İstanbul'da bir boşluk olacağını mı düşündüler? Evet.
Peki bu savaşı kim yapacak? İngiliz tutup da tekrar yeni bir cephe açması mümkün değildi. Bu zahmetlidir çünkü savaştan yeni çıkmıştı. O zaman savaşta çok fazla yorulmamış, savaşta çok fazla bulunmamış bir kuvvet buraya çıkmalı. Ona bazı vaatlerde bulunulmalıydı.
Mesela ne vaatler?
Neydi o vaatler? Şimdi İttihatçılar, şimdi burada da bizim tarihçilerimizi çok fazla telaffuz etmediği bir gerçek var. İttihat ve Terakki Hükümeti'nin bir yabancı aleyhtarı politikası vardı. Malum Ermenilere yapmış olduğu tehcir felaketi hala bugün daha bizi rahatsız ediyor, tedirgin ediyor ve huzursuz ediyor milletlerarası camiada.
Aslında bir gün onda konuşmak evet. lazım detaylarıyla.
Benzerini Ege sahillerinde yaptılar. Şimdi Ege sahillerinin ekseri halkı Rum idi ama Anadolu Rumi idi. Şimdi çok fazla şey bilmiyoruz. Irk biliminden habersiziz. Onun için bazı şeyleri analiz etmemiz zorlaşıyor. Şimdi Yunanlı dediğimiz tek bir ırk değildir. Nasıl Türk dediğimiz zaman Kırgız, Türk farklıdır birbirinden. Bazen dilini bile anlamaz. Yunanların içinde de çeşitli ırklar vardır. Dorlar vardır, Akalar vardır, Mikenler var, İyonyalılar vardır. Ve bunlar farklı lehçeler konuşur, farklı kültürdedirler. Anadolu halkı İyonyalıdır. Yani Yunanlarla çok fazla kültür ve dil birliği yoktur. Lisanları bile farklıdır. Anadolu halkı hiçbir zaman kendini bir Helen olarak görmemiş, Yunanistan'a gitmek dahi istememiş. Bunları biliyoruz. Şimdi bu insanlar Yunanlarla aynı ırktan görülerek iddiaçılar tarafından enterne edildi. Sonra Ayvalık'tan aşağıya İzmir'e kadar olan sahildeki bütün Yunanlar sınır dışı edildi. Savaştan önce 1913 yılında. Ve burada bir tehcir mehcir söz konusu değildi. 120 bin Rum.
Ne dendi onlara?
Rumeli'den Balkan Harbi sebebiyle Rumeli'den soydaşlarımız gelecek. Sizin burada oturmaya hakkınız yok. Yunanlarda da harp halindeyiz malum. Bunların bir kısmı Anadolu'ya tehcir
Peki,
edildi.
Peki bunlar kendilerini Rum gibi mi görüyorlar?
Hayır, görmüyorlardı.
Ben Türk.
Görmüyorlardı. Daha sonraki.
Şimdi tabii Osmanlı vatandaşı ve Türk arasındaki farktan da kaynaklanıyor bu. Yani tabii. Biz şimdi bu toprakların sadece Türklere ait olduğunu ve burada sadece Türklerin yaşayabileceğini konuşuyoruz. Halbuki aynı topraklarda belki birkaç sene öncesinde farklı bir kavram tabii, vardı. Ben Osmanlıyım diyen herkes, bu birliği kabul eden herkes bu topraklarda rahatlıkla
şimdi
oturabiliyordu.
Şimdi şu da bir gerçektir. Ben Yunanistan'da da çok bulundum. Rumlarla da çok bulundum. Rumlar kendilerini hiçbir zaman Yunanlı olarak kabul etmemişlerdir. Hatta Anadolu'dan giden Rumlara Avrupa Yunanlılar çok iyi gözle de bakmamıştır. Şimdi Anadolu Rumları iki türlüdür. Bir Türk asıllı olup da sonradan Ortodoks mezhebine girenler vardır. Karaman Rumları derler. Onlar zaten Yunanlı'yla hiç alakası yoktur. Onlar Rumca da bilmezler zaten. Bir de İyonya Rumları vardır. Onlar da Yunanistan'daki Yunanlardan aynı ırktan gelirler. Fakat farklı kollardır. Kültür olarak, lehçe olarak farklıdır. Onlar da kendilerini Egeli, buralı kabul eder. Mesela Girit Rumları da kendilerini farklı sayarlar. Kıbrıs Rumları da kendilerini farklı sayar. Yani onlar sonradan bu tarihi hadiseler bu hale geldi de onlar bir Yunan kimliği teşkil
ettiler.
Yani
onlarda bir ana vatan kavramı yok aslında.
Ana vatanları Anadolu'dur. Yani buraya Yunan, ana vatanları.
Yunanistan ana vatanı kabul etmiyor.
Etmiyor, hayır. İşte sonradan biz Yunanlarla harbe tutuşunca 1920'li yıllarda. O zaman işte Yunanistan şairleri şunlar bunlar İngilizlerin de desteğiyle bir Yunan hüviyeti meydana getirdiler.
Öyle bir milliyetçilik
yaptılar. Ve Anadolu'da bazı insanlar bezdik bu Türklerin bize yaptığından. Ana vatanımız Yunanistan dediler. Bir yaşlılar etmeyin eylemeyin bizim orada işimiz yok dediler. Hatta göç ettikten sonra bu pis memlekete biz nereden gel? Yunan türküleri vardı.
Pis neden?
Şimdi Yunanistan Yunan Rumları ile Anadolu Rumları aynı değildir. Anadolu Rumları çok çalışkandır.
Hijyen açısından
temizdir,
pis diyoruz.
Temizdir, güzel yemekler yaparlar. Yunanistan Rumları yemek bilmezlerdi, biraz pasaklılardı, ahlaki bakımdan da biraz düşük idiler ve kabaydılar. Anadolu Rumları bize dedi sürgünden daha acı geldi dediler bunlarla oturmak. Ben o zaman hatıraları okudum ve bazı Rumlarla konuştum. Yani burada Yunanlı olduğu halde ikisi aynı ırktan olduğu halde kol farkı tasvip etmediler. Farklılık vardı çünkü. Farklılık var. Bu kolay değildir.
Demek ki toprak insanı
evet, farklılaştırıyor.
Aynı potada eritebiliyor bazen.
Yani sonra eritti. Binlerce yıl geçmiş tabii. Şimdi bu Rumlar sürülünce diğer Rumlara ne olacak? savaş halindeyiz. Yunanistan bunu bahane etti. Dedi ki siz Ege'deki Rumları sürdünüz. Geri kalan Rumlar için de iyi düşünmüyorsunuz. Bunlar Anadolu'ya sürülmüştü. Ameliyat taburlarına alınmıştı. İttihatçılar tarafından. Ben onları korumak için çıkıyorum İzmir'e dedi.
Hmm.
Nasıl biz Kıbrıs'a giderken barışar. Yani aynı şeyle biz onları korumak için geliyoruz. Ha maksadı o muydu? Veya maksadı onda kaldı mı? Başta maksadı olabilir ama sonra ne oldu? Ankara'ya kadar geldi malum.
Ne, orada ne aradı?
Ha. Muhtemelen burada bir koloni kurmak istedi Yunanlılar. Hazır bu da Yunan'da varken.
Sonra da şey geldi galiba Yunanistan'a. Yani evet biraz baskıyla biraz kerhen geldiler ama sonra hazır gelmişken hadi.
Aynen öyle tabii. Gelmişken güzel İzmir, o Ege sahilleri Yunanistan'dan daha güzel yerler buralar.
Tabii Ege'yi Yunan tabii. Gölü yapmak
gibi. Madem bize burası böyle... veriliyor biz de bileğimizi hakkıyla alır otururuz dediler. Hmm.
Bir de savaş var işin içinde. Yani yükleyebileceğiniz bir tarihi misyon da var. Savaşarak aldık
doğru.
Diyecekler.
Ve devamlı zaten bunu besleyen şairler getirdiler. Filmler yaptılar Yunanlılar. Şarkılar yaptılar. Yani bunu desteklemek için çünkü baştan isteksizlik vardı dedik ya. Şimdi böyle bir tablo var. İzmir'in işgali de İstanbul'u çok fevkalade yaraladı. Çünkü İzmir sevilen bir şehirdi, büyük bir şehirdi, ticaret şehriydi. Yani hele Yunanlar tarafından işgal edilmek, hani deveci demiş ki develere hakkınızı helal edin ben ölüyorum çok beraber çalıştık falan. Develer demiş biz sana hakkımızı helal ederdik de. O kervan bir yerden bir yere giderken önümüze eşeğe bağlamıyor muydun? O bize çok ağır geliyordu onu affedemeyiz demişler. Şimdi Osman dedi ki ya ben İngiliz'le Fransa'la savaştım yenildim ama bu Yunanlı nereden çıktı? Bu çok ağır geldi. Bunun üzerine Reddi İlhak Cemiyeti kuruldu İzmir'de ve bu doğrudan saray tarafından desteklendi bu Reddi İlhak Cemiyeti. Arkasından Anadolu'da hareketlenmeler başladı. Anadolu'da hareketlenmeler başlayınca İngilizler dediler ki bu Anadolu'daki hareketlenmeleri derhal bastıracak, mütareke hükümlerine uyulmasını sağlayacak bir olağanüstü yetkilerle donatılmış bir müfettiş göndereceksin Anadolu'ya dediler.
Hı-hı.
Hükümete.
Aslında hükümete, bu hükümetin aradığı bir şey galiba.
Dedi ki, tam fırsat dedi.
Evet.
Bu hareketleri, görünüşteki vazifesi bu olan fakat esas vazifesi bu hareketleri tek elden toplayacak bir üst düzey görevli göndermemiz lazım. Kimi gönderelim?
Hı-hı.
Bunu gönderecek kimse çok yok. Çünkü İngilizlerin şartı şu. Bunu gönderdiğiniz kimsenin iddiaçı olmaması lazım. Bir kere subay olacak, paşa olacak çünkü paşa olağanüstü yetkilerle görevlendirdiğiniz için ordu komutanlarının üzerinde rütbesi olacak. Yani her paşayı albaya veremezsiniz. 3 kişi vardı. Bu vasıfları haiz. Palabıyık Ziya Paşa, Çerkez Mehmet Ferit Paşa ve Mustafa Kemal Paşa. Palabıyık Ziya Paşa prostat ameliyatı olduğu için itizar beyan etti gitmek. Yani soruşturdular kim gidebilir önce bir.
Peki gerçek bir bahane mi bu?
Gerçek bahaneydi. Prostat ameliyatı olmuştu. Moda'da yaşayan akrabalarından biz onu teyit ettik. Çerkez Mehmet Ferit Paşa zaten Anadolu'ya gidecek bir adam değildi. Güzel giyinmeyi sever, güzel yemeği sever. Faytonlarla gezmeyi seven bir adamdı. Yani bu işi bir macera olarak gördü. Ben öyle şehir şehir gezemem dedi. Mustafa Kemal Paşa'nın o zamanki şartları bu işe çok uygundu. Çünkü Suriye cephesi bozulduktan sonra Suriye Ordusu Kurmay Başkanı'ydı malum Liman von Sandersin. İstanbul'a gelmişti. Ve Suriye bozgunundan sorumlu tutulduğu için kendisine bir vazife verilmemişti. Paşa rütbesiyle İstanbul'da boş oturuyordu. Bir vazife istiyordu. Harbiye Nazırlığı'na talip oldu. Fakat Harbiye Nazırlığı vazifesini kendisine vermediler. Çünkü Mustafa Kemal Paşa çok kabiliyetli, çok zeki, güçlü bir liderdi. Harbiye Nazırı olmasının yarın bir gün Enver Paşa gibi iktidarı ele geçirebilecek bir konuma gelmesine yardımcı olacağı düşünüldü. Bu açıkça telaffuz edildi. Çünkü aynı yıllarda Sultan Vahidettin'in kızı Sabiha Sultan'a da talip olmuştu. Tamam, kızı alacak padişahın kızını. Harbiye Nazırı olacak.
Yani.
Harbiye Nazırı orduyu elinde tutar. Kızı aldığımı da padişah elinde tutar. Başbakan, sadrazam olup memleketi idare dediler. Bunu dediler o zaman.
Açık açık söyleyeceğim bunu.
Evet. Ve Harbiye Nazırı yapmadılar.
Ama insanın kısmeti neyse odur.
Evet, aynen öyle.
Orayı su akacağı yeri
Sabiha bilir. Sultan evlenmek istemedi çünkü o amcasının oğlu Ömer Faruk Efendi ile aşıktı. Ona aşıktı. O istiyordu. Ondan evlendi zaten. O da enteresan bir hadisedir. Bunun üzerine Mustafa Kemal Paşa'ya böyle bir vazife teklif edildi.
Kim teklif etti?
Damat Ferit Paşa o zaman sadaretteydi. Damat Ferit Paşa eski istihbaratçılar vasıtasıyla Mustafa Kemal Paşa'ya o zaman Harbiye Nazırı kimdi hatırlamıyorum bu vazifeyi teklif etti.
Bir takım kitaplarda yazdığı gibi böyle biraz yeraltı dünyasının işin içine girdiği.
Doğru doğru.
Sırlarla dolu bir teklif mi bu?
Hayır hayır öyle değildi efendim. Yani ben Hüsamettin Ertürk'ün hatıralarını da okudum. Yani o da mesela istihbaratçıdır albay o zaman o da bulunmuş bu teklifte. Yani bir heyetle haber gönderiliyor. Harbiye Nezahatine çağrılıyor.
Kendisine Harbiye Nezahatine teklif
edilmiş. Mustafa Kemal Paşa önce bu teklife sıcak bakmıyor. Yani bu teklif pek sıcak bakacak bir teklif de değil. Mesuliyetli, zahmetli ve çok fazla getirisi.
Bir de tabii yani görünürdekinin dışında bir takım evet. Görevleriniz olacağı da belli.
Evet belli. Mustafa Kemal Paşa kendisinin İstanbul'dan uzaklaştırılmak için bu teklifin yapıldığını düşünüyor. Nitekim Nutuk'ta da buna dair ifadeler vardır. Fakat daha sonra arkadaşlar diyorlar ki bu büyük bir fırsattır. Anadolu'ya gitmek demek istikbal demektir. Kendisini ikna ediyorlar. Mustafa Kemal Paşa da bu teklifin güzel bir teklif. Hatta diyorlar ki şeyle görüşün. Padişahla görüşün. Padişah haber gönderiyor. Cuma selamında gelsin görüşelim diye. Cuma selamında padişaha gidiyor. Padişahla görüşüyor. Arkasından padişah kendisini Yıldız Sarayı'na davet ediyor. Bir veya iki gün sonra Yıldız Sarayı'na geliyor. Yıldız Sarayı'ndaki mülakatı zaten Nutuk'ta Mustafa Kemal Paşa çok etraflı anlatmaktadır. Orada padişah kendisine şu vazifeyi tebliğ ediyor. Ve vazife tebliğ edildikten sonra da masanın üzerinde bir kitap vardı diyor. Elin üzerine koydu. Paşa. Bu zamana kadar sen bu memlekete çok hizmet ettin. Hepsi bu kitaba geçmiştir. Yani tarihe geçmiştir. Hı. Ama şimdiden sonra yapacağın hizmet bunların hepsinden daha mühimdir. Diyor. Mustafa Kemal Paşa konuşmanın gerisini Nutuk'ta anlatmıyor. Tabii Nutuk subjektif bir eserdir. Bir hatırattır netice itibariyle. Fakat orada ne konuşuldu çeşitli vesilelerle biliniyor. Padişahın maksadı şudur. Anadolu'da hareketlenmeler var. Milliyetçi hareketler var. Bu hareketler düşmana karşı bir hareket. Bunları tek elden örgütlemek gerekiyor ama bunu doğrudan hükümetin yapması mümkün değil. Hükümetin herkes de yapamaz bunu. Yani hükümetin görevlendirdiği birisi yaparsa ancak insanlar buna itimat ederler.
Peki bir hükümet görevlisi gibi mi gidiyor
evet,
bu durumda?
Evet kesin. Üçüncü ordu müfettişidir.
Tamam onun dışında yani üçüncü ordu müfettişi olarak gidiyor
gizli
ama.
Gizli görevi budur.
Evet bir gizli görevi. Evet. Yani Anadolu'yu yeniden toparlamak.
Kesin.
Yeniden Osmanlı'yı yani yeni bir devlet kurmak değil. Osmanlı İmparatorluğu yani Osmanlı Devleti'ni o zamanki adıyla yeniden kalkındırmak için mi gider?
Hatta şudur. Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'ya gönderilme sebebi şudur. Anadolu'ya git. Anadolu'da tek tek her şehirde kongreler toplanıyor. Oltu'da, Kars'ta, Alaşehir'de, Manisa'da ve Erzurum'da toplanacak. Oranın ile Van'da toplanmış.
Ki bunların Sivas ve Erzurum zaten tarihe geçen büyük kongreler.
Erzurum Kongresi'ni Atatürk toplamadı. Oranın ama halkı topladı.
Topladı. Evet.
Ve diğerleri de öyledir. Şimdi halk bir şeyin farkında. Müdafaa hukuk cemiyetleri kuruldu. Erzurum, Oltu, Kars, Van her yerde müdafaa hukuk cemiyetleri. Hakkı koruma cemiyeti. Bunları tek bir merkez altında topla. Tek yerden emir alsınlar. Tek yerden yönlendirilsinler. Şimdi bunu niye istiyor padişah? Anadolu'da bir hareket olsun diye değil. Eğer Anadolu'da böyle bir hareket olursa barış görüşmeleri başlayacak çok yakında. Bu barış görüşmelerinde elimizde bir koz olur. Dedim ki diyor Osmanlı hükümeti bak Anadolu kaynıyor.
Hı hı.
Bir kıvılcım yeter. Ona göre bize barış şartlarında avantajlı imkanlar vereceksiniz. Yani padişah.
Pazarlık şansı evet, çoğaltmak için.
Yani yeni bir savaş istemiyor padişah. Yani İstiklal Savaşı'nı falan istemiyor padişah.
Bir hayali yok.
Yok öyle bir hayali. Barışı gerçekleştirip bir an evvel silahlar bırakılsın, memleket sulh sükuna kavuşsun. Padişahın istediği budur. Ama barış anlaşmasında çok kötü bize bir fatura yazacağını mütarekeden anladı padişah.
Hı hı.
Çünkü biz savaş hususu olarak görüldük. Savaşı uzattığımız için. Avrupalılar
Çanakkale
sebebiyle. Savaşa girmemiz ve Çanakkale sebebiyle. Savaşı uzattık. Çok insan öldü. Bunun için siz suçlusunuz.
Biz suçluyuz. Yani biz kendimizi...
Biz dediler Almanya ile savaşıyorduk.
Ha.
Sizin bu savaşta ne işiniz vardı? Bir taraf kalacaktınız. Bizim sizde bir işimiz yok dediler İngilizler.
Peki kalsaydı ne olurdu?
Kalsaydı ne olurdu? Osmanlı Devleti devam ederdi. Ama gene o pek çok topraklarını kaybederdi. Arap topraklarını kaybederdi. Ama daha acısız, daha az sıkıntılı, daha sancısız kaybederdi. İngiltere gibi kaybederdi. Bu kadar insan ölmezdi. Bu kadar travma yaşanmazdı. Yani milletimiz çok büyük bir travma yaşadı. Birinci Dünya Savaşı çok büyük bir travmadır.
Hakikaten bir toplumun öyle bir travmadan çıkıp evet. yeniden ayağını yere
çok
basması zor bir
çok
şey.
Padişah'ın niyeti buydu. Bu vazifeyi verdi Mustafa Kemal Paşa'ya. Ve bunun için dilediği kişiyi yanında götürmesine izin verdi. Hepsinin yazıları hazırlandı. Ve para lazım. Para yok. Padişah o zaman hususi maben müşürlüğünden bir adamı tek tek bakanlıklara, nezaretlere gönderdi. Şu anda mevcut kasada ne kadar para varsa verin dedi. Para toplandı. O zamanın parası bir 4000 lira kadar para tuttu ama 4000 lira çok paradır. Çünkü para altına
4000 altın demek.
4000 altın demek de değilse bile yani ona yakın bir paradır. Çünkü kağıt para kağıt 1 liranın kıymeti altın 1 liraya aynı değildir ama düşüktür biraz kağıt para ama yine de külliyeti para. Fakat paranın yetmesi beklenmediği için padişah o sırada Sultan Vahidettin ata çok meraklıydı. Yarış atlarına çok meraklıydı. At beslerdi. Çok değerli atları vardı. Bu atları sattı. Onun parasını da bu paraya ekledi. Paranın cüzi bir para olduğu görüldü. Ve Mustafa Kemal Paşa'ya verildi. Bunun makbuzu arşivde mahfuzdur. Mustafa Kemal Paşa iki tane binek otomobili istedi. şu kadar at, şunlar yanımda gelecek. Bunların hepsi hükümet tarafından kabul edildi. Görevlendirme yazısı yazıldı. Altında damat Ferit Paşa sadrazam olarak imzaladı. Üstünde padişahın tuğrası var. Ben bunu gördüm. Mahiyetin isimleri ve İstanbul'dan ayrılmak üzere hareket edecek. Şey biraz gecikti. Bu otomobilin teslimi, atların teslimi gecikince hatta padişah istifsar etti eski tabirle. Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'ne mektup göndermiş. Paşanın gidişi niçin gecikiyor? Hmm. Bir an evvel gitmesi lazım. İzmir işgal edildi çünkü. Hmm. Gitmesi lazım. Ve onun üzerine Mustafa Kemal Paşa'nın cevabı var. Böyle böyle işte şundan dolayı geciktim diye.
Peki bu arada İstanbul'dan Mustafa Kemal Paşa'nın bir görüşmesi, bir oluşumu, hani Anadolu'ya geçiyorum ben, siz de İstanbul'da şu görevleri yapın gibi bir girişimi var
bu
mı?
Bu söyleniyor. İstanbul'da henüz tevkif edilmemiş, takibata uğramamış iddiaçılar var. Bu iddiaçılar karakol cemiyeti kuruyorlar. Mim grubu da derler buna. MM grubu olmuştu sonradan adı. Bu karakol grubunun vaziyeti şeyi tekrar kurmaktır. İttihat ve Terakki iktidarını tekrar kurmaktır. Başında da Yaşıcı Kara Kemal vardı. Daha sonra Atatürk'ün suikastından asılmıştır. Atatürk onun evinde çok kalmış. Çok gizli planlar yapmış. Atatürk en yakın arkadaşıydı.
Ve suikast.
Evet, sebebiyle asıldı Kara Kemal. O da esrarengiz bir asılıştır. Bu Yaşıcı Kara Kemal bu örgütü kurmuştu. Mustafa Kemal bu örgütü Anadolu'yu destekleyecek şekilde yönlendirdi. Yani iktidarı İstanbul'da kurmaktan vazgeçin. Anadolu'yu destekleyin. Anadolu Hareketi güçleniriz ise sizin istikbaliniz Anadolu'dadır. Bu görüşmelerini biliyoruz. Yani Kara Kemal ve iddiatçılar yapılan görüşmeleri biliyoruz. İstanbul o zaman işgal altındaydı dedik. Fiili olarak işgal altındaydı. Liman bilhassa İngiliz askerleri tarafından abluka altına alınmıştı. Kim giriyor, kim çıkıyor. Şehirde adam yok ama orada var. Teğmen Bennett isminde bir İngiliz zabiti giren ve çıkanların tek tek ismini yazıp vizeliyor. Viza gibi bir şey var o zaman. Yani İstanbul'u kim terk ediyor resmi yollardan? İstanbul'a kim geliyor? Bu Teğmen. Mustafa Kemal Paşa o zaman İstanbul'u terk etmek üzere Galata rıhtımına geldiği zaman Teğmen Bennett kendisini karşılıyor. Mahiyetindekilerin tek tek iki üyetlerini alıyor. Elindeki listeye bakıyor. Bakıyor ki listedekilerle gelenlerin sayısı birbirini tutmuyor. Listede daha az isim var. Kendisine verilen bir liste var. Hükümet tarafından. Bunun üzerine İngiliz komiserliğini arıyor. İngiliz komiserliği diyor ki efendim bana verilen liste işte atıyorum 22 daha fazla kişi var. Bunun üzerine İngiliz komiseri liste haricinde gelenlerin de isminin listeye eklenip vizalarının verilmesini. Mesela bu da şunu gösteriyor. Gizlice İstanbul'u terk etti. Yıllarca bize öğretilen hadiselerin doğru olmadığını
bir gece.
Teğmen Bennett Türkiye'ye geldi. Yıllar sonra gezdi, bu hadiseyi anlattı, hatıralarını yazdı. Teğmen Bennett'in kendisine pay çıkardığı söylendi. Sonra bu evraklar bulundu.
Yani izin belgeleri.
İzin belgeleri, Teğmen Bennett imzalı bulundu. Bandırma vapuru çok ahımşan bir vapur değildi. Ama tabii bize anlatılan gibi pusulası kırık bir vapur da değildi. Vapurun pusulası kırık olmaz zaten. Böyle bir yolcu vapurudur, yük yolcu vapurudur.
O dönem Karadeniz'de iş yapan vapurlardan biridir bu, değil mi?
Şimdi efendim İstanbul-Trabzon hattı Osmanlı Devleti zamanında fevkalade işlek bir hattır. Belki İzmir kadar, Beyrut, İskenderiye kadar Trabzon işlek bir limandır. Gemiler İstanbul'dan kalkar, Trabzon'a kadar yük ve yolcu taşır.
Karayolu zor zaten.
Karayolu yok, zaten karayolu yok. İçeriden gidecek. Devamlı İstanbul'dan gemiler gider. Bu gemilerin çoğu Anadolu işlerine gidecek olan malzeme yükü de Karadeniz. Mesela Samsun'a götürür, Samsun'dan Ankara'ya gider.
Peki Trabzon'a gitmenin bir sebebi? Yani neden Trabzon?
Trabzon çok güçlü bir limandır o zaman.
Tamam ama yani Atatürk'ün görevli olarak Trabzon'a...
Samsun'a.
Samsun'a gitmesinin sebebi neden? Onu
şöyle,
kullanır.
Şimdi şöyle. Doğu'da şeyler toplanıyor. Kongreler. Erzurum'da bir kongre toplanacak. Şimdi Trabzon'dan gitse...
Yani hedef Erzurum'a ulaşmak.
Trabzon'dan Erzurum'a intikal zordur. Kop dağları var. Arka tarafında hala Rus işgalcileri var. Ruslarla savaş yapılmış ve hakikaten yenilmiş. Bazı şehirler Rusların işgalinde. Orada gene İngilizler işgal altında tutuyorlar. Oradan geçmesi çok daha zor. Bir de Anadolu'dan giderek görüşmeler yapması lazım. Trabzon'dan gittiğiniz zaman şeyi kısaltırsınız yolu. Mesafe. Ama görüşeceğiniz insanların sayısı azalır.
Sizin, o güzergah size lazım yani.
Yani zaten Anadolu'ya gidenler ya İnebolu'ya ya Samsun'a gidiyorlar. Bir de liman olan Samsun'dur. Samsun'a gemi yanaşıyor. Oradan mesela enteresandır, oradan Erzurum'a 22 gün sürmüştür. Bu zaman otomobille gitmiştir. Kendisine tahsis edilen otomobil böyle şeyle vapura yüklenmiş, indirilmiş. Onun resimleri var, atlar falan. İstanbul'dan. Şimdi mesela Rus mürahaslarıyla görüşmüştür Havza'da. Rus temsilciler o zaman Rusya'da Bolşevik. Yani Anadolu'da neler oluyor? Siz Anadolu'ya niye geldiniz? Öğrenmek istiyorlar. Şimdi Mustafa Kemal onlarla gizli bir görüşme yapmıştır. Ve Rusya'nın desteği Anadolu Hareketi'ne ta o zamandan başlamıştır.
Sonrasında da bu hareket desteklenmiş değil mi?
Desteklenmiştir. Çünkü Rusya emperyalistlere karşı o Anadolu hükümetini desteklemiştir. Şimdi mahzeler niye oluyor? Tabi Rusya'nın istediği bunun limindeki devlet kendi himayesinde kontrolünde olsun. İngilizler niye buna göz yumuyorlar? Yani Mustafa Kemal'in niçin gideceğini bilmiyorlar mı? Son çıkan belgeler İngilizler aslında bunu bildiğini, tahmin ettiğini fakat bunu önemsemediklerini iş ehemmiyetli bir mecraya varırsa da kullanabilecekleri yolundadır bir takım raporlar. Şimdi İngilizlerin bir dünya siyaseti vardır. Bekle, gör. Duruma göre tavır almak. Şimdi şöyle düşünmüştü İngilizler. Anadolu'da bir problem var. Bu problemin çözülmesi lazım. Saray bunu kabul etti. Bu problem çözülecek. Eğer bizim istediğimiz mecradan çıkarsa biz bu harekete son veririz. İstanbul bunu çağırır. İstanbul çağırdı. Gelmedi Atatürk. Erzurum'da çağırdı. Geri döndü. Dönmedi. Dönmeyince bu sefer İstanbul'la Ankara birbirine rakip duruma düştü. Şimdi İngiliz'in buradan karını tabii ki Anadolu'nun birbirine düşmesi demek İngilizlerin buradaki anlaşma hükümlerini kendi lehine yapmaları demektir. Siz daha birbirinize düşmüşsünüz. Siz zaten
istendiği gibi olmadı.
Dahili yani. Harp var diyecek. Yani problem böyle olmuştur. Sarayın çaresizliği hep bu şekilde olmuştur. Yani bir Anadolu'yla iyi geçirmiştir saray hep. Yani Anadolu'nun istediği sadrazamları yapmıştır. İngilizler sıkıştırdığı zaman Damat Ferit Paşa'yı yapmıştı. O İngilizlerin tarafıdır.
Birkaç kere bir git gel sürekli bir satranç yani, oyunu gibi.
19 Mayıs 1919 aslında yakın tarihimizin çok enteresan hadiselerinden bir tanesidir. Yani Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'ya çıkması yeni bir devletin kuruluşunun habercisidir aslında. Mustafa Kemal'in işte şöyle bir niyeti vardı böyle bir niyeti bilemeyiz. Yani aklından şimdi bazıları geçmiyor. Cumhuriyet kurmak istiyordu aslında. Öyle bir şey var mıydı yok muydu bunu bilmemiz mümkün değil. Ama Mustafa Kemal'in bir niyeti vardı. Gizli bir görevi vardı. Resmi bir görevi vardı. Bunda muvaffak olmuştur. İşte 19 Mayıs 1919 bu bakımdan ehemmiyetlidir. Ondan sonra hatta doğum günü belli değildir Mustafa Kemal'in. Doğum gününüzü sormuş İngilizler kutlamak için de 19 Mayıs demiştir. Yani Mustafa Kemal'in yıldızının parladığı gün 19 Mayıs 1919 olmuştur.
Çok teşekkür
ederim. Ben teşekkür
sağ
ederim.
Sağ olun efendim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. İpek Yolu.